Ayrım 7. Arı kovanına çomak sokan kız. Stieg Larsson. Sayfa 100. Günün dördüncü ziyaretçisi cumartesi akşamı saat 11'de geldi. Kimliğini gösterip acil bir durum olduğunu söyleyerek hemşirelerden izin aldı. Hemşireler onu Zalachenko'nun odasına götürdüler. Hala uyanık olan Zalachenko düşüncelere dalmıştı. İsmim Jonas Sandberg diyerek elini uzattı adam. Zalachenko kendine uzanan eli havada bıraktı. Bu 35 yaşlarında bir adamdı. Saçları kum rengine boyanmıştı. Bir kot pantolon, kareli bir gömlek ve deri bir ceket giymişti. Zalachenko 15 saniye sessizce inceledi adamı. Ben de sizden biri ne zaman boy gösterecek diye merak ediyordum. Sapo adına çalışıyorum dedi Sandberg kimliğini göstererek. Hiç sanmam dedi Zalachenko. Pardon? Belki Sapo'da memursun ama onlar adına çalıştığından şüpheliyim. Jonas Sandberg bir süre sustu, etrafını inceledi. Ziyaretçi sandalyesini çekerek oturdu. Dikkat çekmemek için bu kadar geç geldim. Sana nasıl yardım edebileceğimizi konuştuk. Neler olabileceği konusunda açık bir fikre varmamız gerekiyor. Ben olanlar hakkında senin görüşünü dinlemeye geldim. Eğer ne yapmak istediğini anlayabilirsek ortak bir strateji geliştirebiliriz. Peki şu sizin stratejiniz? Nasıl bir stratejiymiş bu? Jonas Sandberg hasta yatağındaki adama düşünceli bir ifadeyle baktıktan sonra ellerini iki yana açtı. Bay Zalachenko, korkarım yol açacağı zararlara göz yumamayacağımız bir süreç başladı. Durumu kendi aramızda tartıştık. Gotseberga'daki mezarı ve Salander'in aldığı 3 kurşun yarasını görmezlikten gelmek o kadar kolay olmayacak. Ama bütün umutlar da tükenmiş değil. Kızınızla aranızdaki çatışma, korkularınızı ve işin nasıl böylesi dramatik boyutlara ulaştığını açıklayabilir. Ama korkarım ki bir süre cezaevinde kalacaksınız. Zalachenko birden tuhaf bir coşkuya kapıldı. Eğer içinde bulunduğu durum müsaade etse kahkahalar atacaktı. Dudakları hafif bir tebessümle kıvrıldı. Daha fazlası korkunç acılara neden oluyordu. Yani ortak stratejimiz bu ha? Bay Zalachenko, zararı en aza indirmek diye bir kavramın bilincindesinizdir sanırım. Ortak bir karara varmak zorundayız. Bizim iktidarımızın yettiği kadarıyla avukat tutmakla dahil ne gerekiyorsa yapacağız. Ama bunun için işbirliği ve bir takım garantilere ihtiyacımız var. Size tek bir garanti verebilirim. Bu iş atlatılacak. Kollarını iki yana açtı. Niederman günah keçisi olacak. Ve size onun asla yakalanmayacağını garanti ederim. Ama teknik kanıtlar? Sıçarım teknik kanıtlara. Bütün sorun soruşturmanın nasıl yürütüleceği ve gerçeklerin nasıl sunulacağı. Benim garantim şu. Eğer beni bu boktan kurtarmazsanız basını buraya çağırıp bir basın toplantısı düzenleyeceğim. İsimleri, tarihleri, olayları hatırlıyorum. Sana benim kim olduğumu hatırlatmama gerek yok sanırım. Ama anlamıyorsunuz. Yo, çok iyi anlıyorum. Sen yalnızca bir emir erisin. Söylediklerimi şefine ilet. O bunu anlayacaktır. Ona her şeyin elimde bir kopyası olduğunu söyle. Her şeyin. Sizi yerin dibine sokarım. Anlaşmak zorundayız. Bu konuşma bitti. Şimdi buradan defol. Ve onlara bu konuyu tartışmak için bir dahaki sefere adam gibi birini göndermelerini söyle. Zalachenko başını çevirerek ziyaretçisiyle göz temasını kesti. Jonas Sandberg kısa bir süre Zalachenko'ya baktıktan sonra omuzlarını silkip ayağa kalktı. Odanın kapısına ulaştığında Zalachenko'nun sesini yeniden duydu.
Bir şey daha.
Sandberg ona döndü.
Salander.
Ne olmuş ona?
O ortadan kaldırılacak.
Ne demek şimdi bu? Sandberg Zalachenko'nun bir süre gülümsemeye çalıştığını gördü.
Anladığım kadarıyla siz süt çocukları onu öldüremeyecek kadar hassassınız. Yoksa bunu yapacak imkanlardan yoksun musunuz? Bu işi kim yapacak? Sen mi? O ortadan kaldırılmalı. Şahitliği geçersiz hale getirilmeli. Hiç olmazsa ömür boyu akıl hastanesine kapatılmalı.
Lisbeth Salander odasının önündeki koridordan gelen ayak seslerini dinledi. Jonas Sandberg ismi ona bir şey ifade etmiyordu ve onun ayak seslerini de ilk defa duyuyordu. Yattığı odanın kapısı bütün bir akşam açık durmuş, hasta bakıcılar 10 dakikada bir kontrole gelmişlerdi. Adamın geldiğini duymuş ve hemen kapısının önünde acil bir iş için Carl Axel Bodin'i görmesi gerektiğini hemşirelere açıklarken dinlemişti. Konuşmalardan kimliğini gösterdiğini anlamış ama ismi hakkında ya da kimliğin cinsi hakkında ona ipucu veren bir konuşma geçmemişti. Hasta bakıcı adama beklemesini söyleyerek Carl Axel Bodin'in uyanık olup olmadığını kontrol etmeye gitmişti. Bütün bunlardan adamın ikna edici bir kimliğe sahip olduğu sonucunu çıkartan Lisbeth Salander, hasta bakıcının koridorun sol tarafındaki odaya ulaşmak için 17 adım attığını, adamınsa aynı mesafeyi 14 adımla geçtiğini kafasına kaydetmişti. Demek ki Zalachenko'nun odası kendi odasından ortalama 15,5 adım ötedeydi. Bir adım 60 santimetre diye düşünülürse, Zalachenko ile arasındaki mesafe 930 santim olmalıydı. Tamam, şuna yaklaşık 10 metre diyelim. Yattığı odanın genişliğinin yaklaşık 5 metre olduğunu tahmin eden Salander, Zalachenko'nun ondan 2 kapı ötede yattığına karar verdi. Yatağının yanındaki komodinin üzerinde duran yeşil rakamlı elektronik saate göre adamın ziyareti tamı tamına 10 dakika sürmüştü. Jonas Sandberg odasından çıktıktan sonra Zalachenko uzun süre uyanık kaldı. İsveç'in amatör istihbarat ajanlarının gereksiz yere sahte isim kullanmaya özen gösterdiklerini bildiğinden Jonas Sandberg isminin sahte olduğundan emindi. Jonas'tan ya da adı her neydiyse edindiği ilk izlenime göre servis içinde bulunduğu durumun farkındaydı. Medyanın ilgisi dikkate alınırsa bu durumdan kurtulmak o kadar da kolay değildi. Bu ziyaret endişelendiklerinin göstergesiydi. Endişelenmeliydiler de. Lehinde ve aleyhindeki durumları tarttı, avantajı ve dezavantajlarını kafasında bir sıraya soktu. Durum boka sarsa bile kendini kurtarabilirdi. En ideal durum kendisinin Gosseberga'daki evinde, Niederman'ın yurt dışında güvende, Lisbeth Salander'in de mezarda olmasıydı. Neler olduğunu rasyonel bir şekilde açıklayabilse de Lisbeth'in mezardan nasıl çıktığını, nasıl çiftliğe geldiğini ve iki balta darbesiyle hayatını nasıl mahvettiğini bir türlü anlayamıyordu. Bu kız inanılmaz dayanıklıydı. Bununla birlikte Ronald Niederman'a ne olduğunu, Salander'in işini bitirmek dururken niçin arkasını dönüp kaçtığını çok iyi anlıyordu. Niederman'ın kafasında bir tahtanın eksik olduğunu, halüsinasyonlar ve hayaletler gördüğünü biliyordu. Niederman'ın akıl dışı tepkiler verdiğine ve korkudan altına ettiğine birkaç kez şahit olmuştu. İşte Zalachenko'yu endişelendiren de buydu. Ronald Niederman hala yakalanmadığına göre şimdilik rasyonel davranıyor demekti. Büyük ihtimalle Tallin'e gidecek, Zalachenko'nun ilişkide olduğu suç imparatorluğundan korunma isteyecekti. Zalachenko, Niederman'ın dağılabileceği ihtimalini bir türlü kafasına atamadığı için endişeliydi. Polisler peşindeyken o akıl dışı sanrılara kapılarak yanlış yaparsa başı ciddi belaya girerdi. Teslim olmayacağı açıktı. Bu da ya daha fazla polis ya da Niederman ölecek demekti. Zalachenko bunu düşündükçe huzursuz oluyordu. Niederman'ın ölmesini istemiyordu. O onun oğluydu. Ama diğer yandan Niederman'ın canlı yakalanmaması gerektiği bir gerçekti. Niederman daha önce hiç karakola düşmemişti. Onun sorguda nasıl davranacağını kestiremiyordu. Daha da kötüsü Niederman'ın susmayı beceremeyeceğini düşünüyordu. Dolayısıyla polis tarafından öldürülmesi canlı yakalanmasından daha iyiydi. O zaman oğlu için yas tutardı ama aksi halde kendisi ömür boyu cezaevinde kalırdı. Niederman 48 saattir yakalanmamıştı. Bu iyiydi. Aklının iyi çalıştığının göstergesiydi. Yenilmez bir Niederman'ın göstergesiydi. Uzun vadeli düşünülürse endişelenecek başka bir şey daha vardı. Zalachenko'dan talimat almadan hayatını nasıl sürdürecekti? Uzun yıllar boyunca onu yönlendirmediğinde ya da dizginlerini gevşek bıraktığında ne yapacağını şaşırdığına ve kararsız kaldığına şahit olmuştu Zalachenko. Oğlunun durumuna çok kez acımış ve davranışlarından utanç duymuştu. Ronald Niederman kuşkusuz yetenekli biriydi. Fiziki özellikleri ona korkutucu bir görünüm veriyordu. Üstelik becerikli ve soğukkanlı bir organizatördü. Tek problemi liderlik içgüdüsünden yoksun olmasıydı. Birilerinin ona her zaman neyi nasıl yapacağını söylemesi gerekiyordu. Ama şimdi Niederman Zalachenko'nun kontrol alanının dışındaydı. Ve asıl önemlisi Zalachenko'nun güvenliği söz konusuydu. Risk altındaydı. Belki de şimdiye kadar olduğundan çok daha tehlikeli bir durumla karşı karşıyaydı. Avukat Thomasson'un ziyareti Zalachenko'yu sakinleştirmeye yetmemişti. Thomasson sonuçta bir şirket avukatıydı. Kendi alanında ne kadar başarılı olursa olsun bu durumda Zalachenko ona fazla güvenemezdi. Jonas Sandberg'in ziyareti ona daha iyi bir can yeleği sunmuştu. Ama bu can yeleği pekala bir tuzak da olabilirdi. Elindeki kartları iyi oynamalı, durumu kontrol altında tutmalıydı. Kontrol her şey demekti. Son olarak güvenebileceği kendi kaynakları vardı. Şu anda durumu iyi değildi ama birkaç gün, bilemedim bir hafta sonra kendini toparlardı. Eğer işler çığırından çıkarsa belki yalnızca kendi kendine güvenmesi gerekecekti. Saklanacak bir yere, pasaport ve nakit paraya ihtiyacı vardı. Bunları Thomasson tedarik edebilirdi. Ama önce sağlığının ayağa kalkabilecek kadar düzelmesi gerekiyordu. Gece saat 1'de nöbetçi hemşire ona bakmak için odasına girdiğinde Zalachenko uyuyormuş numarasına yattı. Hemşire kapıyı kapatıp çıktığında bin bir zahmetle doğrulup yatağın kenarından ayaklarını sarkıttı. Uzun bir süre hiç hareket etmeden bekleyerek denge duygusunu kontrol etti. Önce sol ayağını dikkatle yere bastı. Şansına balta darbesi zaten sakat olan sağ ayağına gelmişti. Yatağın yanındaki dolapta duran protezini alıp bacağına taktı. Ayağa kalktı. Ağırlığını sağlam sol ayağına vererek sağ ayağını yere basmayı denedi. Ağırlığı sağ ayağına aktardığında bacağından keskin bir acı yükseldi. Dişlerini sıkarak bir adım attı. Koltuk değneklerine ihtiyacı vardı. Çok geçmeden herhalde verirlerdi. Duvardan destek alarak aksak adımlarla kapıya doğru yürüdü. Kapıya varması birkaç dakika sürdü. Her adımda durup acıyla baş etmesi gerekiyordu. Sağlam bacağının üzerinde bir süre dinlendikten sonra kapıyı hafifçe aralayıp koridora baktı. Kimseyi göremeyince bu defa başını dışarı uzattı. Sol taraftan hafif sesler geliyordu. Gece nöbetindeki hemşirelerin odası, koridorun karşı tarafında 20 metre kadar mesafedeydi. Başını sağa çevirip koridorun sonundaki girişe baktı. Daha önce hemşirelere Lisbeth Salander'in sağlık durumunu sormuştu. Ne de olsa onun babasıydı. Belli ki hemşirelere hastalarla tartışmama talimatı verilmişti. Bir hemşire Salander'in durumunun istikrarlı olduğunu söylerken gayri ihtiyari koridorun soluna bakmıştı. Demek ki Salander'in odası kendi odasıyla çıkış arasındaydı. Kapıyı dikkatle kapattı, topallayarak yatağına döndü. Protezini çıkarttı, yatağına uzandığında ter içinde kalmıştı. Cinayet masası memuru Yerker Holmberg Stockholm'e öğleyin vardı. Yorgun, aç ve bitkindi. Metroya binip emniyet müdürlüğüne giderek doğrudan komiser Bublanski'nin odasına girdi. Kurt Svensson ile Sonya Modik ondan önce gelmişlerdi. Bublanski ön soruşturma ekibinin başındaki Richard Ekström'ün başka bir işinin olduğunu bildiğinden toplantıyı pazar günü düzenlemişti.
''Geldiğiniz için teşekkürler.'' dedi Bublanski. ''Sanırım bu faciada doğru tarafta durabilmek için sakin bir konuşmaya ihtiyacımız var. Yerker, yeni bir şey var mı?''
''Telefonda anlattıklarımdan başka bir şey yok. Zalachenko bir milim bile gerilemiyor. Sanki sütten çıkmış ak kaşık. Hiçbir bilgi de vermiyor. Yalnızca?''
''Evet.
Sen haklıymışsın Sonya. Şimdiye kadar karşılaştığım en iğrenç adam.'' Bir polisin bu tür sözcüklerle değerlendirme yapmasının tuhaf olduğunu biliyorum. Ama hesaplı soğukluğunun altında ürkütücü bir şeyler var.
Tamam dedi Bublanski. Evet elimizde ne var Sonya?
Bu roundu özel araştırmacılar kazandılar. Resmi kayıtlarda Zalachenko diye bir isme rastlamadım. Ama Karl Axel Bodin diye biri var. 1942'de Udde Valla'da doğmuş. Anne adı Marianne. Baba adı Georg Bodin. Böyle birileri varmış. 1946 yılında bir kazada ölmüşler.
Carl Axel Bodin Norveç'te amcasının yanında yetişmiş. Yani resmi olarak İsveç'e taşındı. 1970 yılı öncesine ait bilgiler yok. Mikhail Blomqvist'in Zalachenko'nun saf değiştirmiş bir Rus ajanı olduğu yönündeki iddialarını doğrulamak imkansız. Ama ben anlattıklarına inanmak eğilimindeyim. Bu ne anlama geliyor? Sahte kimlik kullandığı ortada. Bunu makamların onayıyla yapmış. Yani Sapo'nun. Blomqvist böyle iddia ediyor. Ama işler nasıl yürütüldü tam olarak bilemiyorum. Eğer böyleyse doğum kağıdı ve diğer kimlik bilgileri üretilip İsveç resmi kayıtlarının içerisine konulmuş. Bunun yasal bir iş olduğunu söyleyemem. Tabii bu kararı kimin aldığına bağlı. Ama bu kararın yasal olabilmesi için hükümet düzeyinde alınması gerekir. Dört cinayet masası memuru durumu kafalarında değerlendirirken Bublanski'nin odasına bir sessizlik çöktü. Tamam dedi Bublanski, biz şunun şurasında dört aptal aynasızız. Eğer bu işe hükümet karıştıysa onları sorguya çağıramam. Ha dedi Kurt Svensson, bu büyük ihtimalle anayasal bir krize yol açacaktır. ABD'de sıradan bir mahkeme hükümet üyelerini sorguya çağırabilirken İsveç'te bu işi ancak anayasa komisyonu yapabiliyor. Ama herhalde patrona sorabiliriz dedi Yerker Holmberg. Patrona sormak mı dedi Bublanski şaşkın bir ifadeyle. Torbjörn Fälldin, o zamanlar başbakan oydu. Yani sen eski başbakanı bulup saf değiştirmiş bir Rus ajanına sahte kimlik verip vermediğini mi soralım diyorsun? Hadi sen de canım biraz gerçeğe dön. Fälldin Asta oturuyor. Babam Merkez Partili. Fälldin'i de iyi tanır. Hem çocukluğumda hem de gençliğimde onunla birkaç defa ben de karşılaştım. Cana yakın bir adam. Üç cinayet masası memuru gözlerini Yerker Holmberg'e diktiler. Fälldin'i tanıyor musun dedi Bublanski tereddütle. Holmberg başını salladı. Bublanski dudaklarını büzdü. Doğrusu dedi Holmberg, eğer eski başbakanı elimizdeki bilgilerden haberdar edersek bazı sorunları çözebiliriz. Ben gidip onunla konuşabilirim. Susarsa yapacak bir şey yok. Yok eğer konuşursa epeyce zaman kazanırız. Bublanski öneriyi tarttıktan sonra başını salladı. Göz ucuyla Sonya Modig'e ve düşünceli bir şekilde başını sallayan Kurt Svensson'a baktı. Holmberg, iyi bir öneri ama bu düşünceyi şimdilik rafa kaldırıp konumuza dönelim. Sonya? Blomqvist'e göre Zalachenko İsveç'e 1976'da gelmiş. Bildiğim kadarıyla bu bilgiyi alabileceği bir kişi var. Gunnar Björk dedi Kurt Svensson. Björk bize ne anlattı diye sordu Yerker Holmberg. Çok az şey, gizlilik yasasına sığınıyor. Amirleri izin vermeden konuşamayacağını söylüyor. Peki amirleri kimmiş? Bunu söylemeyi reddediyor. Şimdi ne yapacağız? Parayla cinsel ilişkiye girme suçundan gözaltına aldım. Doug Svensson'dan kalan ayrıntılı bir belge var elimizde. Ekström bundan epeyce rahatsız. Ama Björk hakkında suç duyurusunda bulunursam, ön soruşturmayı kapatması onun için ciddi sorunlara yol açar dedi Kurt Svensson. Parayla cinsel ilişkiye girmek o kadar ağır bir suç değil. Yalnızca para cezasıyla kurtulabilir. Büyük ihtimalle öyle olacak. Ama kayıtlara geçecek. Yani yeniden sorguya çağırabileceğiz. Ama Sapo'nun tarlasına girip eşeliyoruz. Bu bir türbülans yaratacaktır. Eğer Sapo bu işlere şu ya da bu biçimde bulaşmasaydı bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Zalachenko'nun iltica etmiş bir Rus ajanı olduğu büyük ihtimalle doğru ve büyük ihtimalle tecrübeleri ya da sahip olduğu bilgiyle Sapo için kaynak işlevi görmüş ya da ona benzer bir şey yapmış olmalı. Yani sahte kimlik vererek gerçek kimliğini gizlemelerinin bir nedeni vardır. Ama ortada üç sorun var. Birincisi 1991 yılında tutulan bir dosyayla Lisbeth Salander yasalara aykırı olarak akıl hastanesine kapatılmış. İkincisi Zalachenko'nun yürüttüğü faaliyetlerin devlet güvenliğiyle hiçbir ilişkisi yok. Zalachenko birçok suçun yanı sıra cinayete karışmış sıradan bir gangster. Üçüncüsü Lisbeth Salander'in kafasına kurşun sıkılıp onun arazisine gömüldüğü kesin. Yeri gelmişken o rezil dosyayı okumayı çok isterim dedi Yerker Holmberg. Bublanski'nin yüzü bulutlandı. Geçen cuma Ekström el koydu. Bir kopyasını çıkarıp bana vermesini söyledim ama oralı olmadı. Beni arayıp başsavcıyla konuştuğunu ve bir problemin ortaya çıktığını söyledi. Yasalara göre üzerine gizlilik damgası vurulmuş bir belge kopyalanıp dağıtılamazmış.
Başsavcı soruşturma bitene kadar bütün kopyaların kendisine gönderilmesini istemiş. Bu da Sonya'nın elindeki kopyayı onlara vermesi anlamına geliyor.
Yani artık bu konuda araştırma yapamayacağız.
Evet. Siktir dedi Hornberg, bu mide bulandırıcı. Evet dedi Bublanski, en önemlisi de birileri bize karşı çalışıyor. Ayrıca bunu çok hızlı ve etkili yapıyor. Bu rapor bizi doğru bir iz üzerine sürmüştü.
O zaman bize karşı kim çalışıyorsa onu bulmalıyız dedi Hornberg. Bir saniye dedi Sonya Modik. Elimizde Peter Teleborian da var. Lisbeth Salander'in profilini çıkartmaya çalışırken ondan yardım almıştık.
Öyle ya dedi Bublanski karanlık bir sesle. Peki ne demişti?
Lisbeth'in güvenliğinden endişelendiğini, yalnızca iyiliğini istediğini nazik bir ifadeyle anlattıktan sonra tehlikeli ve şiddete eğilimli olduğunu iddia etmişti. Lisbeth hakkındaki tezlerimin bir kısmını onun söyledikleri üzerine inşa etmiştik.
Ayrıca Hans Faste'yi ateşleyen de oydu dedi Holmberg. Sözü geçmişken Faste'den haber var mı?
İzne ayrıldı dedi Bublanski kısaca.
Peki şimdi ne yapacağız?
İki saat boyunca neler yapabileceklerini tartıştılar. Aldıkları tek somut karar şuydu. Sonya Modik ertesi gün Göteborg'a gidecek, Lisbeth Salander'den bir şeyler öğrenmeye çalışacaktı.
Toplantı dağıldıktan sonra Sonya Modik'le Kurt Svensson garaja birlikte yürüdüler. Kurt Svensson Modik'in arabasının yanına geldiklerinde aklıma bir şey geldi diyerek durdu.
Evet dedi Modik.
Teleborian'la konuşurken gruptan itiraz edip soru soran bir tek sen vardın. Yani içgüdülerin çok gelişmiş dedi Svensson.
Kurt Svensson etrafına övgüler yağdıran biri değildi. Kesinlikle ilk defa pozitif bir şey söylüyor ve Sonya Modig'i ilk defa övüyordu.
Kurt söyledikleri karşısında şaşıran Modig'i öylece bırakarak kendi arabasına yürüdü.
7. ayrımın sonu. Sayfa 112.